Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün biraz çetrefilli bir konuya değineceğiz. Osmanlı coğrafyasında gazeteci olmak.
Evet.
Zor bir iş.
Zor bir
Özellikle
iş.
Son dönemde. Kelle koltukta bir iş.
Gazeteci, yani gazeteciliğin mahiyetinde zaten haber vermek var. Bu haberlerden bazıları da bazılarını rencide edebilir. Gazetecinin mahiyetinde bazı haberleri tefsir etmek, yorumlamak var. Bu elbette bazılarını rencide edebilir. Gazeteciliğin mahiyetinde kamuoyu önünde, amme efkarının önünde olanların icabında tenkit edilmesi, onların icatlarının ortaya konulması var. Bu da çok kişiyi rencide eder. Onun için gazetecilik bazılarını çok heveslendiren, çok zevkli bir meslektir. Bazılarını ise hiç sevmediği, ürktüğü, korktuğu bir meslektir.
Hı.
Hatta eskiler demişler ki, gazetecinin diline düşmektense lağım çukuruna düşmek yeğdir. Yani oradan çıkar temizlenirsiniz ama gazetecinin diline düşerseniz temizlenmek kolay değil.
Tabii oradaki pisliği sadece siz bilirsiniz ama gazeteci bir
Doğru.
şey yazdığı zaman
Doğru. Tabii bunda
binlerce kişi.
gazetecilerin de bazen meslek ahlakına uymayan faaliyetlerin de neticesi vardır. Belli meslekler mesela hiç hak etmediği halde insanlar nezdinde kötü bir şöhrete sahiptir. Eskiden kadılık, avukatlık, işte doktorluk bunlar bazıları tarafından müteahhitlik belli bazı insanların yanlış hareketleri sebebiyle hep alaya alınmış, karikatürize edilmiş mesleklerdir. Onlardan bir tanesi bu gazeteciliktir. Gazetecilik hakkında belki hepsinden daha fazla karikatürize edilme imkanı vardır, ihtimali vardır.
Ne enteresan.
Hele yakın zaman gazetecileri, gerek Osmanlı'nın son zamanında gerek bizim Cumhuriyet'in ilk devrindeki gazetecilerin de pek çoğu zaten karikatürik şahsiyetlerdir.
Şimdi siz bir şeyler yazıyorsunuz ve yazdığınız sebebiyle başka bir gazetecinin karikatürüne konu oluyorsunuz.
Tabii, aynen öyle. Veya halkın veya gazetecilerle muhatap olanların böyle bir menfi bakış açısına düşme imkanı var, ihtimali var. Fakat şöyle bir durum var. Tabii gazeteciliğin bir kere sürat zamanla yarışan bir meslektir. Haber çok sıcaktır. Haberin bir an evvel girilmesi lazımdır. Bazen bu haberin doğruluğunu teyit etmek çok zordur. Gazeteci de işini yapmak adına bunu bir an evvel okuyucularına ulaştırmak ister. Fakat sonradan bunun doğru olmadığı ortaya çıkar. Bu illa kasten yapılmış olmayabilir. Bazen kasten yapar gazeteciler. Bazen sırf haber olsun diye yaparlar. Ama bazen de kendilerine gelen haberi olduğu gibi girerler. Sonradan bunun yanlış olduğu ortaya çıkar. Her zaman belki değil ama bazen bu haberden dolayı bazıları rencide olmuş olabilir. İşte o zaman cemiyetin nizamı bozulur. İşte o zaman gazeteciler namlunun ucundaki hedef gibi olurlar. Pek çok zamanda öyle olmuştur. Bilhassa politikacılar gazetecilerden hiçbir zaman hoşlanmazlar. Çünkü politikacılar öyle veya böyle yaptığı icatların hep övülmesini isterler. İyi niyetli de olsa, kötü niyetli de olsa politikacının icatları vardır. Bu icatlar içinde iyi olanları da vardır, kötü olanları da vardır. Politikacı o kötü olanları belki kötü olsun diye yapmamıştır veya duyulmasını istemez. Kasıtlı yapmıştır ama saklamak ister veya farkında değildir. Gazetecinin vazifesi bunları ortaya koymaktır.
Bir hafiye gibi zaten.
Hafiye gibidir.
Bir tür toplum polisi gibi çalıştığı
evet.
için bazı
gazeteciler
noktalarda.
Gazeteciler bir muhalefettir aslında. Yani bizde her ne kadar gazetecilerin muhalefet rolü pek beğenilmez. Bizde değil, bütün dünyada. Gazeteciler de tabii burada biraz suistimal ederler bu avantajlarını ama neticede gazetenin bir muhalefet rolü vardır. Daha önceki programlarda anlatmıştık, Osmanlılar zamanında bir muhalefet partisi yok. Gazeteler de yok. Ama o zaman cemiyette politikalıcıları, siyasetçileri, devleti idare edenleri karikatürize eden, tenkit eden, alaya alan ve halkı onların icatları hususunda bilgilendiren bir takım enteresan müesseseler var. Mesela karagöz oyuncuları, orta oyuncuları, meddahlar.
Ama çok üstü kapalı
yönlendirmeler
bunlar.
Anlayan
yani hiciv dediğimiz ancak anlayanın anlayabileceği.
Zaten anlayanın anlamasını istemişlerdir. Yani avamın anlamasının bir kıymeti yoktur. Avamı üzmekten, galeyana getirmekten başka bir faydası yoktur. Faydası ince sözü anlayacak kimselere gitmesidir. Çünkü onlardan da yukarıya gidecektir o söz. Politikacılar, idareciler hallerine çeki düzen vereceklerdir. Bunun misali de vardır.
O zaman bunu yapıcı görmek lazım değil mi?
Evet, ben öyle görüyorum. Mutlaka dediğim gibi yani siz yapıcı bir tenkit yapmak istediğiniz zaman bile kantarın topuzunu kaçırabilirsiniz. İnsan neticede. Ki gazeteciler de bunu yapabilir ve çok zamanda yapmışlardır. Politikacılar nasıl iyi, ne kadar iyi niyetli olursa olsun kantarın topuzunu kaçırıp yanlış icraatlar yaparlarsa bu gazeteciler için de böyledir. Yani bundan tabii gazeteliği, medyayı tümden mesul tutmak doğru bir şey değil. Ama netice itibariyle gazetecilerin büyük bir hizmeti var. Son 100 yıl, 150 yıldır bu gazetecilik var. İlk zamanlar sadece haber ve bilgi, insanlara ulaşamayacakları bilgileri ulaştırmak ve haber vermek. Fakat son zamanlarda aynı zamanda da bir muhalefet rolü üstlenmişlerdir. Çünkü çok zaman siyasi muhalefet halk tarafından duyulmayabilir. Ya muhalefet zayıf olabilir veya muhalefet bir şekilde bu işlerden haberdar olmayabilir. Vazifesi değildir çünkü. Ama gazeteciler bir de artık 150 yıllık bir sektör, 200 yıllık bizde 150 yıllık, Avrupa'da 200 yıllık bir sektör artık çok ciddi tecrübe kazanmıştır bu işte. Yani 2 asırlık bir meslektir gazetecilik. Çok da yeni değil. Şimdi, o avantajı kullanarak çok habere, çok bilgiye anında ulaşmak ve bunu anında cemiyete yayma imkanına sahipler.
Şimdi gazeteciliği tercih eden insanların kişiliğine bakıyorum. Biraz daha heyecanlı, hareketli, biraz meraklı. İşte kimsenin bilmediğini öğrenip paylaşmayı seven. İşte bunu da biraz kendi yönlendirmesiyle halka ulaştırmayı seven insanlar. İster istemez hepimiz bir olayı, küçücük bir olayı bile anlatırken kendi bakış açımızla anlatıyoruz. Gerçi basın meslek ilkeleri var ama bu ilkeler noktasında da esnemeler ya da bazen uymamak söz konusu. Şimdi Osmanlı coğrafyasında kim gazeteciyi değerlendirmeye kale alırdı? Kim gazeteciyi önemserdi? Onu soralım önce.
Şimdi gazetenin bizde ortaya çıkışı Sultan Mahmut devrine tarihleniyor. Sultan Mahmut 1839'da vefat etmiştir. Demek ki bu tarihten önceki, bu 200 yıla yakın bir zamandır. Fakat ilk gazeteler daha ziyade haber ve ilan gazeteleridir. Bir takım harici ve dahili haberleri verir okuyucularına. Bir takım ilanları ihtiva eder. Bu ilanlar kanunlar, nizamlardır. Bir takım mahkeme kararlarıdır. Bunlar Takvim-i Vekai adlı bir Türk gazetesi, Osmanlı gazetesine neşredilir. O arada Ceride-i Havadis adında İngiliz bir gazetecinin çıkarttığı bir gazete de vardır. O da ilk hususi gazete olarak bilinir. Biraz daha hafif olmakla beraber onun da Takvim-i Vekai'den farkı yoktur. Tabii bu gazeteler çok sayfalı değildir. Renkli değildir, resimli değildir. Sadece yazılar vardır. Ve dolayısıyla ilk başta bunların muhatabı Osmanlı entelektüelleri ve yabancı Levantenler, ecnebiler olmuştur. Osmanlılarla iş yapan ecnebiler olmuştur. Osmanlı ülkesinde yabancı dilde çok da gazete vardır. Fransızca başta olmak üzere İtalyanca, İngilizce, Almanca, İtalyanca'yı söyledim. Arapça, Ermenice, Rumca gazeteler çıkmaktadır. Hatta bir ara Farsça gazete bile çıkmıştır. Bu gazetelerin hepsinin 3 aşağı 5 yukarı muhtevası aynıdır. Ancak ecnebi gazeteler biraz daha Avrupa'yı tarzda haber vermektedir. Çünkü onların okuyucu kitlesi biraz daha farklıdır. Onlar Osmanlı ülkesindeki Levantenleri, yani kendi vatandaşlarını hedef alırlar. Osmanlı gazeteleri biraz daha ciddi, biraz daha halk tipi gazetelerdir. Sultan Hamid devrinden itibaren, Sultan Mecid devrinde mektepler açılmış. Osmanlılarda bir entelektüel kampanya başlatılmış. Sultan Aziz devrinde de bu devam etmiş. Pek çok mekteplerin kuruluşu bu devre tarihlenir. Ve Sultan Hamid devrinde artık bunun meyveleri alınmaya başlanmıştır. Türk tarihinin en entelektüel devrelerinden bir tanesi zannedilenin aksine Sultan Abdülhamid devridir. Zaten bu entelektüel havanın fazla olması sebebiyle de tahtını kaybetmiştir Sultan Abdülhamid. Onun da bu entelektüel havanın gelişmesinde çok rolü vardır. Ve Sultan Hamid zamanında sadece İstanbul'da 100.000 tirajdır gazetelerin. Düşün, İstanbul'un nüfusu 500-600.000'ken
okuma yazma oranını,
düşünürseniz Osmanlı ülkesinde İstanbul'da 100.000 tiraj. Çok sayıda gazete vardır. 50-60 tane gazete ve dergi vardır. Cumhuriyet ilan edildiği zaman sadece 2 tane İstanbul gazetesi kalmıştır. Düşünün, yani Osmanlı devrindeki gazeteler 1925 Takrir-i Sükun Kanunu'na kapatılmış ve okuyucu sayısı İstanbul'da 20.000'e düşmüştür. 100.000'den 20.000'e 1925'te. Ciddi bir okuyucu var. Bu az bir şey değil. Evet, İstanbul Osmanlı Devleti'nin kaymağıdır. Tamam, doğru. Yani İstanbul'da 100.000 demek bu nüfusun 1/5'inin gazete okuyor olduğunu gösterir. Ki bu daha fazlaya da sirayet eder.
Kat sayısını düşünürseniz tabii, o gazete eve giriyor, ofise giriyor.
Giriyor, yani evde herkes belki okumaz ama en azından 2 kişi okusa 200.000 kişi eder. Bu az bir sayı değildir. Osmanlı ülkesinin Rumeli coğrafyasında, liman şehirlerinde, Anadolu'nun Bursa, İzmir, İskenderun gibi ticari hayatın kalkındığı şehirlerde de yine gazete tirajları fazladır. Gazete okuyan fazladır. Hatta çok enteresandır. Hiç umulmadık şehirlerde Osmanlılar zamanında mahalli gazeteler vardır. 4 sayfalık, 6 sayfalık mahalli gazeteler
günlük
vardır.
Günlük müdür?
Bunlar günlüktür, haftalık olanları var. Bu mahalli gazetelerde aynı İstanbul gazeteleri gibi harici haberler, dahili haberler vardır. Ve ekseriyetle mahalli haberler vardır. Mahalli haberler oranın adamlarına alakadar edilecek haberlerdir. Çok enteresan. Mesela oradaki bir düğün haberi bile filancanın kızıyla filancanın kızının evlenmesi, düğünde şu oldu, bu oldu, şunlar takıldı, bunlar takıldı, şöyle yemek geldi, düğün perşembe günü başladı. Bunların bile o gazetelerde anlatıldığını.
Bütün magazin.
Magazin, yani. Evet, o zamanın magazini. Sultanahmet zamanında artık gazetelerin hüviyeti değişiyor. Gazetelerde artık resimler vardır, gazetelerde artık karikatürler vardır. Sultanahmet Devri Gazetesi daha Avrupa tekniğine intibak etmiştir, uyum sağlamıştır. Gazete okuyucu sayısı artmıştır.
Baskı teknikleri.
Baskı teknikleri artmıştır. Hı hı. Ve gazetelerin tesiri artmıştır. Politik tesiri artmıştır. Ciddi bir politik tesiri vardır.
Bu aynı zamanda onları korkulan bir unsura
evet,
çevirmiş midir?
Gerek iç politikacılar, yani padişah ve hükümetler, gerekse yabancı hükümetler nezdinde gazeteler korkutucu birer silah haline almıştır. Bu sebeple gazeteler üzerine bir baskı hasıl olmuştur. Saray ve hükümet gazetelerde dine aykırı olmayan, saraya aykırı olmayan, umum ahlak ve adaba aykırı olmayan yazılara müsaade etmişlerdir. Siyasi haberlerin ise hükümeti rencide etmeyecek, sarayın hukukunu tehlikeye atmayacak, halkı galeyana getirecek türden olmamasına dikkat etmişlerdir. Bunun için ilmi eserleri kontrol heyeti vardır Osmanlılar'da. Yazılmış bütün ilmi eserler bu heyetten geçer. Bu heyet ilmi adim adamları tarafından teşkil edilmiştir. Yani bürokratlar tarafından diye burasını altını çizmek istiyorum. Ve bunların ruhsatını alan kitap basılabiliyor. Gazetelerde de bir sansür heyeti denilen bir heyet var. Yalnız buradakiler de gene ilim adamlarıdır. Yani böyle polis şefleri değildir. Rastgele kimseler değildir. Bunu sansüre bizzat uğrayanlar anlatıyorlar. Yani sansür şeflerinin aklı başında konuşulduğu zaman laf anlayan adamlar olduğunu, ilim sahibi adamlar olduğunu.
Ama korkusu yeter yani.
Ama köpeği bağlarsanız dersiniz ki bu köpeği bağla. Bir metrelik ip verirsiniz. Kahya korkar. Der ki şimdi bu köpeğe ben bir metrelik ipi var ama daha bir kısa bağlayayım da daha fazla insanı biraz daha kısa bağlar. Efendinin söylediğinden biraz daha kısa bağlar. Sarayın belki endişesi belli sahalara münhasır iken sansür heyeti aman aman aman kuyunun kenarında dolaşan kuyuya düşer fehvasınca biraz daha şeyi çemberi genişletir veya daraltır. Sansür sahasını daraltır ve çok kelimeleri aman yıldız demeyelim yıldız sarayı anlaşılır. Murat demeyelim Sultan Murat anlaşılır.
Peki böyle bir kelime listesi var
yok
mı?
Yok efendim bu sansür heyetinin böyle tespit ettiği bir liste var.
Kendileri, yani onlara deklare edilmiş bir liste
saray
yok.
Tarafından deklare edilmiş bir liste yok. Saray şunları şunları kullanmayacaksınız demiyor. Sarayın belli bir sansür nizamnamesi var.
Adli takipten bahsediliyor. İşte o dönem anlatılırken işte sadece gazetede değil ama üç kişi yan yana gelse dikkat çekici olur. İki kişi yan yana gelse işte bu gece ne kadar yıldızlı dese bundan
biraz
nem
daha,
kapılır
biraz
gibi.
Biraz da egzajere ediliyor. Sultanahmet tahttan indirildiği için Sultanahmet'in tahttan indirilmesinin gerekçelerini insanlara kabul ettirmek için işte biz o zaman yıldız bile diyemezdik. Ay'a bak yıldıza bak şu karşıki kıza bak diyecekken kara göz oynatan adam ay'a bak. Havaya bak, şu karşıki tavaya bak diye adam çevirmiş. Böyle bir takım hikayeler anlatılır. Doğrudur. İnsanlar korkarlar. Sultanahmet devrinde böyle bir şey var. Evet, korku var, endişe var. Bir takım tabii isyanlar olmuş. Üç tane darbe teşebbüsü, birkaç tane suikast teşebbüsüyle padişah karşı karşıya kalmış. Elbette ki bu hususta biraz dikkatli olması normal. Hafiye teşkilatı var. Hafiyelerden dolayı insanlar bir araya gelmekten korkuyorlar. Fakat ben size bir şey söyleyeyim. Sarayın bir araya gelmesinden ürktüğü kimseler bellidir. Öyle herkesin bir araya toplanıp da bundan ürkmezler. Sultanahmet devrinde sinemalar vardır, tiyatrolar vardır, ilim meclisleri vardır. Sultanahmet devrinde basılan roman ve kitap sayısı hiçbir zaman ulaşılmamıştır. Gazeteler böyledir. Yani bu kadar sansür varken bu kadar gazete, bu kadar kitap, bu kadar sanat faaliyeti nasıl olabiliyor? Bunu da sormak lazım. Bu kadar hürriyet şairi nasıl yetişiyor? Bu kadar vatanperver meşrutiyeti ilan edenler nasıl yetişiyor? Sansür vardı, baskı vardı da bunlar niçin susturulmadı, sindirilmedi?
Hep el altından olduğu iddiası var. Bu kadar kolay
peki,
el altından.
Peki bu kadar güçlü istihbarat teşkilatı olan bir padişah el altından faaliyet gösteren Enver Niyazi, Talat bunları niçin öldürtmemiş? Yani zor bir şey miydi bunları Fizan'a sürüp de orada boğdurtmak? Neden bunu yapmamış? Neden bu gazetelerini yasaklamamış? Zor bir şey miydi?
Aslında ben bunun bir tür karşılıklı kabul görmüş satranç oyunu olduğunu evet. düşünüyorum. Sonuçta toplumun gazını almak lazım. Birilerinin bir şeyler yazması da gerekiyor. Belli ölçüler içinde
tabii,
yazmasına izin vermiş.
Mesela Sultan Hamit Mason kulüplerini kapatmamıştır. Çünkü biliyordu ki kapatırsa yer altına inecekler. Hı hı. Yer altına inmiş bir kulübü kontrol etmek çok daha zordur. Müsaade etti ama tabii o Mason kulüpleri yine Sultanahmet'in tahta indirme planlarının konuşulduğu yerler oldu. Gene ona mani olamadı ama bazı şeylere mani olmak da çok zordur. Yani 20 milyon nüfusu olan bir memlekette koca sınırlarda sizin bazı şeyleri yapmanız kolay değil. Çok
uzak. Görmemeniz.
Tabii Yemen'de Fizan'da olup bitenleri görmeniz mümkün değil. Ama böyle bir sansür var. Doğru. Şimdi fakat dediğim gibi çok abartılmıştır. sansür, hatta gazetelerde sansürlü yerleri çıkartıyorlar. Oralar boş çıkıyor.
Ya da siyah sonradan, çıkıyor.
Siyah çıkıyor. Sonradan saray demiş ki bu suizanla sebebiyet veriyor. Yani bunları böyle vermeyin. Buralara bir şeyler koyun. Yani hazır klişe, karikatür, motif, haberler olsun.
Şimdi de yok mu benzeri?
Evet, yani, aynen öyle.
Televizyonlarda da mesela evet. bir yayından dolayı ceza aldığınızda hazır bir şeyler oluyor elinde.
İşte orada hemen o süsü, motifi koyuyorlar. Şimdi ben eski gazetelere bakıyorum, Sultan Hamit'lerin. Orada böyle bir çiçek motifi var, yersiz. Veya bir cami resmi var veya bir işte manzara resmi var. Anlıyorum burası diyorum şeye, makasa, şimdi altın makasa gelmiş. Sultanahmet'i tahttan indirdikten sonra 23 Temmuz, daha özür dilerim, meşrutiyet tekrar ilan edildi. Meşrutiyet şu demektir. Halk meşrutiyet diyor ama ne olduğunu bilmiyor. Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet var. Anayasalı monarşi demektir. Bir memlekette anayasa varsa, padişah, hükümdar varsa ona meşrutiyet deniyor. Osmanlı Devleti 1876'dan beri meşrutiyettir. Ancak meclisi Sultan Hamit 93 harbi sebebiyle dağıtmıştı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sebebiyle. Kanundaki boşluktan yararlanarak tekrar içtimaya çağırmamıştı. Ve 30 sene meclis toplanmadı.
Şimdi buradaki niyeti sorgulamak lazım ayrıca. Yani o dönemin gereği miydi diye efendim, çok eleştirilen bir davranış
efendim,
ya.
Meclisin vazifesi sadece kanunları hazırlamaktır. O zamanki meclisin vazifesi, çok da abartmamak lazım. İpler gene padişahın elindedir. Yani kanunları hazırlayan meclistir. Hükümet ayrıdır. Hükümeti gene padişah tayin etmektedir. Hükümetin hazırladığı şeyler, layihalar meclise gelmektedir. Meclisin rolü zaten ne kadardır? O ayrı bir mesele. Sultanahmet bu meclisi dağıtıp tekrar toplamadığı için tenkit edilmiştir. Bu tenkitte haklı olan taraflar vardır. Savaşı bahane etmiştir Sultanahmet. Ve ondan sonra Osmanlı Devleti'nin çok kritik politik halini, vaziyetini bahane etmiştir. Bunda haklılık payı çok fazladır. Tenkit edenler onun bildiklerini, onun gördüklerini görmeyebilirler, anlamayabilirler. Bundan dolayı padişahı müstebitlikle suçlamışlardır. Fakat sonra Sultanahmet'in haklı olduğu ortaya çıkmıştır ki 1908'de meşrutiyet ilan edildikten 4 sene sonra İttihat ve Terakki, yani meclisi istiyoruz, parlamento istiyoruz diyenler parlamentoyu dağıtmışlardır.
Sonuçta aynı noktaya gelindi.
Aynı noktaya yani gelmişlerdir. Bunu müdafaa etmek doğru değil. Meclis devam etmeliydi. Ama tabii 100 sene sonrasından, 150 sene sonrasından da önceye bakıp da şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı demek de çok fazla kolay değil. Evet, gazetecilerde olduğu gibi tarihçilerde bir yetişme tarzı vardır, dünya görüşü vardır, politik kanaatleri vardır. Elbette ki bunlar onun görüşlerine, en azından yorumlarını ve tespitlerine tesir eder. Yalnız burada gazeteciler için de, tarihçiler için de dikkat edilmesi gereken şudur. Materyali doğru olarak bulup ortaya koymak, tefsiri tamam ama materyali saklamak veya yanlış materyali ortaya çıkarmak, insanları bundan dolayı yanıltmak tarihçi için de suçtur, gazeteci için de suçtur. Ama yorumunu istediği gibi yapabilir.
Yani haberle köşe yazısı evet, arasındaki farktan bahsediyoruz yani şu
onun
anda.
Onun yorumunu yapar. Vaka haberi yorumsuz vermek iyidir gazetecilikte ama onu o haberi vermek bile aslında bir yorumdur. Yani başka tercih haberi etmek, vermeyip onu tercih etmeniz sizi belli bir yönlendirmeyi gösterir. Bunu hoş görmek lazım. Neticede gazetelerde zaten ideolojik fraksiyonlara göre ayrılmıştır.
Zaten okuyanlar da ona göre okur.
Tarih ona göre ayrılmıştır. Bunlar hatta belki böylesi de normaldir. Çünkü entelektüeller çapraz gazeteler okurlar. Eskiden gazetenin çok güçlü olduğu zamanlarda benim tanıdığım insanlar sağcı olsun solcu olsun bir sağcı bir solcu gazete alırlardı. Yani aynı anda iki gazete okurlardı ki.
Ama bu da anlayana.
Çünkü evet.
Dışarıdan bakıldığında.
Haklısınız. Çünkü radyolar biliyorsunuz haber verenler çok bir taraf verirler devletin elinde olduğu için. Ama gazeteler insanların en azından ne oluyor ne bitiyor benim gibi düşünmeyenler de ne düşünüyor diye öğrenmeye sebebiyet verirdi. Osmanlılar zamanında da böyleydi. Sultanahmet 1908'de meşrutiyet ilan edildi. Yani parlamento tekrar toplantıya çağrıldı. İlk çıkarılan kanun, yani Sultanahmet artık elimine edilmiştir. İlk çıkarılan kanun basın kanunudur. Yani sansürü kaldıran bir kanundur. Basın bayramı olarak kutlanıyor biliyorsunuz. Bu 23 Temmuz 1908'deki bu gün, aslında 24 Temmuz'da çıkmıştır kanun. 23 Temmuz ilan, 24 Temmuz kanun çıkışı. Sansür kaldırıldı ama ondan sonra gazeteciler, bilhassa saray ve Sultanahmet ve onun yakınları için inanılmaz bir iftira kampanyası başlattılar. Sultanahmet hakkında iğrenç karikatürler, iğrenç haberler, şahsiyetine giren, aile hayatına giren yalanlar, dolanlar, gerçeklikler var ama böyleleri de vardı. Yazdılar. 9 ay müddetince Sultanahmet aleyhine neşriyat yaptılar. Ve Sultanahmet'i sevenler bile artık Sultan Abdülhamit'in tahttan gitmesinin haklı olduğunu düşündüler. 9 ay sonra 31
Mart makasıyla. Bir algı yönetimi mi yaptılar yani?
Evet, evet. Bu çok mühim. Sultan Abdülhamit tahttan indirildiği zaman halk bile iyi oldu gitti dediler. Bu filmi daha sonra Gerek iddiaçılar gerek Cumhuriyet'in ilk devrindeki rical kullandılar. Gazeteler vasıtasıyla muhaliflerini kötüleme ve halkın gözünde düşürme. Muvaffak olamayınca da biliyorsunuz sansür çıkarıp gerek iddiaçılar 1913'te gerek Cumhuriyet İdaresi 1925'te.
Darbe sonrasında evet, da hemen hemen.
Yapılıyor. Evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1925 takrir-i sükun kanunu bütün partiler ve gazetelerin kapatıldığı devirdir. 1960'da Menderes iktidara düştükten sonra da gazeteciler bir sene boyunca Adnan Menderes ve Demokrat Partililer hakkında aynı şekilde neşriyat yapmışlardır. Ve Menderes asıldığı zaman halk ya hak etti demiştir. Fakat daha sonra gerek Sultanahmet gerek Menderes aleyhinde yapılan neşriyatın büyük ekseriyetinin uydurma olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da tabii gazeteciler için bir menfi puan oldu, gazetecilik mesleği için.
O dönemi anlatan yetişkinlerden duyduğum, özellikle Adnan Menderes için söylenen, Adnan Menderes asılıyordu ama hiç kimse neden asıldığını bilmiyordu. Evet. Kimse de bunu yapmayın evet, diyemiyordu. Demek ki öyle bir sihir etkisi oluşmuş. Şimdi, insanların
darbe
kafasında.
Olmuş. İnsanlar darbeden, subaydan, silahtan korkar elbette ki. Bunu zaten soracak durumda değillerdi. Ama dediğim gibi Menderes'in niçin asıldığını bilemediler. Anayasayı tebdil ve tahir etmekten bahsedildi. Fakat ortaya somut bir şey konamadı. Konamadığı için kadın davası, çocuk davası, külot davası gibi, köpek davası gibi rencide edici ama aslı astarı olmayan davalar gündeme taşındı.
Kaldı ki şu anda yani baktığınızda pek çok politikacının benzer bir hayatı var ama hiç kimse onun özel hayatına karışmıyor.
Hatta daha yurt dışında ve Türkiye'de daha aşırı hayatı olan politikacılar var. Evet. Menderes'in yanında, Menderes'in yanında. Ama onlar için bunlar söylenmiyor. Tabii cemiyette belli bir istihale değişiklik evet, geçiriyor. O da kaçınılmaz ama evet, böyle şeyler de yaşanmıştır evet, matbuat hayatımızda.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah.